Ayrım 38. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 326. Sokaklarda siyasi şiddetin kol gezdiği, sıkı yönetimin kimseye nefes aldırmadığı kara yıllardı. Nalbur Kadri, yaktığı kitapların, sessiz bir ağıt gibi yükselen dumanının konu komşunun dikkatini çekmesinden çok korkmuş, gazı döküp Bismillah diyerek kibriti çakarken eli zangır zangır titremişti. Allah'tan mevsim kıştı, yoksul halkın en adisinden taş kömürü yaktığı, dumandan göz gözü görmeyen mahallede kimse birinin kitap yaktığını fark edecek durumda değildi. Nalbur Kadri, ikisi Sadık Hidayet'e, biri Ömer Hayyam'a ait, diğerleri alelade konular hakkında yazılmış 5 adet Farsça kitabı Nalbur dükkanına götürdü. Kitaplar ufaktı, inceydi, cebine kolayca sığmıştı. Yolda polis çevirip bulsa bile Arapça yazıldığı için komünistlikle alakası olmadığını kolayca anlatabilirdi. Çarşıya vardığında karşı komşusu dönerci Niyazi, kanter içinde döner kesiyor, Niyazi'nin İmam Hatip'te okuyan oğlu Cengiz boşları topluyordu. Kadri kitapları Cengiz'e uzattı, Ömer Hayyam'ın şiirlerini göstererek, "Bunların ilahi olması lazım," dedi. "Ama öbürlerini anlamadım, bir bak bakalım nedir, Yasin-i Şerif mi, dua kitabı mı?" Her fırsatta okuldan kaçıp Kurbağalı Dere'deki bilardo salonuna giden Cengiz, babasının yanında sınava çekileceği için sapsarı kesilmişti. "Nereden çıktı şimdi bunlar?" der gibi derin bir kızgınlıkla Kadri'ye bakıyordu. Niyazi kulakları dikti, oğlunun kitapları bülbül gibi okumasını bekledi. İmam Hatip'e başlayalı daha 3 ay bile olmayan tembel çocuk biraz Arapça görmüştü ama Farsça dersleri boş geçiyordu. Kitapları evirdi çevirdi, tek bir kelime bile anlamayınca bunların Kur'an'la bir alakasının olmadığını söyledi. Arap harfleriyle yazılmış her şeyin Kur'an'la alakalı olduğunu sanacak kadar cahil bir adam olan dönerci, okumakla başı hiç hoş olmadığı için 3 senelik ortaokulu 5 senede bitiren oğluna kesinlikle inanmamıştı. Bu gidişle gene sınıfta kalacağı için öfkeden kendini kaybetti. "Sen adam olacaksın da ben göreceğim ha," diyerek çocuğa tekme tokat girişti. Nalbur Kadri'nin babasının elinden zor aldığı Cengiz o gece evden kaçtı. Oğlunun bu cüretine inanamayan Niyazi önce deliye döndü, sonra perişan oldu. Cengiz'i bulmak için çalmadık kapı bırakmadı, gazetelere kayıp ilanları bile verdi. Evden kaçıp orada burada dolaşan, çalıştığı inşaatlarda yatıp kalkan Cengiz, 1 yıl sonra kodumu oturtacak kadar kuvvetli, gözü kararmış bir genç olarak geri döndü. Hiç beklemediği bir anda oğlunu karşısında gören ve çektiği üzüntüyü unutup hırslanan Niyazi, oğluna bu kez unutamayacağı kadar ağır bir ders vermek amacıyla elini kaldırdı. Ama tokadı indiremeden Cengiz babasının bileğini sımsıkı yakaladı. "Sakın bana bir daha el kaldırayım deme," dedi. Sadece fısıldamıştı ama öyle bir fısıldamıştı ki Niyazi'nin bileği bir hafta sızladı, bir daha da yalnız Cengiz'e değil evdekilerin hiçbirine el kaldıramadı. Sadık Hidayet hayranı Mukbil Bey'e ait Zindebegür ve diğer 4 Farsça kitap, Kadri'nin Kadıköy Çarşı içindeki Nalbur dükkanında, menteşe, kilit ve anahtar çeşitlerinin bulunduğu rafların birinde yıllarca durdu. Zaman içinde yanlarına gazetelerin kupon karşılığı verdiği saçma sapan 3-5 kitap daha eklenmiş, Nalbur dükkanında anlamsız bir kitap rafı oluşmuştu. Dükkana gelip gidenlerden hiçbirinin dikkatini çekmeyen bu raf, Kadri'nin Rize'de ilahiyat okuyan yeğeni Gökhan'ın dikkatini çekti. Fakülteyi bitirince din felsefesi üstüne yüksek lisans yapmak isteyen Gökhan, amcasının liseyi bile bitiremeyen çocuklarına göre kitaba çok meraklı sayılırdı. Kuzenleri yılda 2-3 kere dükkanın bütün raflarını indirip temizlik yaptıkları halde, kitapları oldukları yerde bırakmışlar, "Bu nedir, ne yazıyor içinde?" diye merak etmemişlerdi. Gökhan, İstanbul'da iyi bir fakültenin felsefe bölümünde yüksek lisans yapma şansı olup olmadığını öğrenmek için Babasının uzaktan akrabası felsefe profesörü Necip Özgenç'e gitmişti. Farsça ve Arapçayı iyi bilen Necip Bey, o sırada Leyla-ü Mecnun'u çeviriyordu. Felsefeden çok edebiyata meraklı olan adam, önemli bir yayın evinin Doğu Edebiyatı dizisinin gayri resmi editörüydü, işi başından aşkındı. Gökhan'ı dinler gibi yaparken bir yandan çalıştırıyor, "Bana şu kitabı buluver, şu mecmuayı buluver" diyerek odanın dört bir yanında dağılmış halde duran Arap ve Fars klasiklerinden oluşan koca yığınları işaret ediyordu. Tiner, boya ve çeşitli inşaat malzemesi kokusunun başını döndürdüğü nalbur dükkanına döndüğünde, "Necip Bey'den sen önce fakülteyi bir bitir, yüksek lisans kolay" cümlesinden başka bir söz alamayan Gökhan'ın zihninde hala Arap alfabesinin harfleri uçuşuyor, elifler, cimler dans ediyordu. Buz gibi bir gazoz içerken gözü kitaplardan birinin sırtındaki Hayyam yazısına takıldı. Bir an gün boyunca bu alfabeyi gördüğü için "bana öyle geldi herhalde" diye düşündü. Ama dikkatli bakınca Zindebegür'ü, ardından Sekatrehun'u okudu. Heyecanlandığını fark eden amcası raftan indirdiği bu kitapları, Arapçayı iyi, Farsçayı orta derecede bilen Gökhan'a verdi. Gökhan Rize'ye dönerken bunları da yanında götürdü. Otobüse bindiğinde okumaya başladığı Zindebegür'ü şehre vardığında bitirmişti. Uzun cümlelerin birçoğunu anlamasa da öyküleri pek sevmişti. Necip Bey amcasını arayıp bu kitabı çevirmek istediğini söyledi. Çalıştığı yayın evine upuzun bir liste veren ama çevirecek adam bulamayan Necip Bey, hiç edebiyat çevirisi yapmamış olan çocuğun Farsçasını görmek için birkaç sayfa denemesini istedi. Gökhan hemen çalışmaya koyuldu. Ama daha öykünün adında takılmış, Begür'deki B ön ekine bir çözüm bulamamıştı. Üstünde durmadı, adını Zinde Mezar koydu. İlk üç sayfayı çevirip gönderdi. Necip Bey, Gökhan'ın yalnız Farsçasının değil, Türkçesinin de yetersiz olduğunu ilk bakışta anladı. Geniş bir vakitte çocuğun şevkini kırmayan ama Farsça kadar Türkçe eserler de okumasını tavsiye eden, ancak ondan sonra çeviriye girişmesinin yararlı olacağını anlatan nazik bir mektup yazmaya karar verdi. Ama araya giren işler yüzünden ertelediği mektubu yazmayı tümüyle unuttu. Necip Bey'den aylarca bir cevap alamayan Gökhan, çeviriye de Necip Bey'e de küstü. Böylece masasında duran Zindebegür, yurt odasındaki küçük kitaplığına karıştı. Çok değer verdiği bir profesör akrabasından beklediği ilgiyi görememesi, yüksek lisans arzusunu da söndürünce akademik kariyerden vazgeçti, Diyanet işlerinde çalışmaya karar verdi. Bir daha da edebiyat çevirisine hiç bulaşmadı. Okulu bitirip de Isparta Yalvaç'ta yaşayan ailesinin yanına dönme vakti geldiğinde, yanında götürmeye gerek duymadığı, ama atmaya da kıyamadığı eşyalarını ve kitaplarını yurt arkadaşlarına dağıttı. Ömer Hayyam'ı alan fazla dindar arkadaşı, şehvet ve şarap şiirlerini sökünce şeytan görmüş gibi korkmuş, kitabı yırtıp atmış. Sekatrehun'u alan ise kapağını bile açmadan öylece kitaplıkta tutmuştu. Payına bir yığın polisiye romanla birlikte Zindebegür düşen yurt arkadaşı, biraz karıştırdığı kitabı okuyamayacağını anlayınca, orta cami arkasında açtığı tezgahta ikinci el kitap satan çakma sahaf gürbüze parasız veriverdi. Eski yazı okuyamadığı için arada bir eline geçen Osmanlıca kitapları değerlendiremeyen gürbüz, çok değerli bir ilk baskı olduğunu bilmediği Zindebegür'ü dini kitapların arasına koyarken, Gökhan'ın sayesinde modern İran öyküsünün kurucularından Sadık Hidayet'i hatırlayıp listesine ekleyen Necip Bey, Fars filolojisinde öğretim üyesi olan inatçı çevirmen Emin Bey ile kitabın adını tartışıyordu. Necip Bey yüz vermediği bu uzak akraba oğlu Gökhan'ın berbat çevirisinde bir tek öyküye koyduğu adı beğenmişti, orijinaline pek takılmıyor, Zinde Mezar'ın güzel olduğunu iddia ediyordu. Çevirmen küplere binmişti. Mezar sözcüğünün guru karşıladığını ama beguru karşılamadığını söylüyor, adını diri gömülen koymazsa çevirisini çekeceğini söylüyordu. Farsça çevirmen kıtlığında bu inatçı adamla kapışmayı gözü yemeyen Necip Bey, saatler süren tartışmadan sonra kitabı baskıya gönderdi. Gürbüz'ün tezgahında günlerce bekleyen Zindebegür'ün Türkçesi, inatçı çevirmenin istediği gibi diri gömülen adıyla yayımlandığında, Ruh Sağlığı Hastanesi'nin başhekimi Demir Bey'in akrabası, emekli edebiyat öğretmeni Zarife Gülercan'ın 17 yaşındaki oğlu Cem, daha Karadeniz'in dalgalarına kapılıp boğulmamış, Zarife Hoca Hanım hastanenin yolunu tutmamıştı. Birkaç yıl sonra talihsiz ölümüyle herkese acıya boğacak olan Cem'in, çevremizi tanıyalım konulu gezilere meraklı annesi, öğretmen arkadaşlarıyla günübirlik bir Rize gezisi sırasında Gürbüz'ün upuzun tezgahını gördü, hemen yanaştı. Tezgah hafif aşk romanları, eski polisiyeler, yıllar öncesinden kalma mimarlık, sanat, gezi, kadın moda dergileri, beyaz diziler, eskiden kalma fotoromanlar, çizgi romanlar ve benzeri yayınlarla başlıyor. Parma Manastırı, Uğultulu Tepeler, Jane Eyre gibi artık okunmayan klasikler, Hüseyin Rahmi, Reşat Nuri gibi yazarların eski baskı romanları, edebiyat dergileri, birkaç yıl önce yayımlanmış, kimsenin ilgi göstermediği sıradan öyküler, büyük bir hevesle açılıp birkaç ayda batırılmış küçük yayın evlerinin manasız kitapları, Nazım Hikmet, Orhan Veli gibi şairlerin her zaman satılan şiirleri, siyaset, tarih, inceleme, biyografi kitaplarıyla devam ediyor. Derken kapakları illaki yaldızlı basılan çeşitli dini kitaplarla sona eriyordu. Uzun uzun incelediği tezgahtan Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul, Bulgakov'un Usta ile Margarita, Halide Edip Adıvar'ın Yol Palas Cinayeti, James Joyce'un Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi kitaplarını alan Zarife Hoca Hanım, tezgahı kat edip dini yayınlar bölümüne gelmişti. Geçip gidecekti ki, herhangi bir yaldızı süsü püsü olmadığı için dikkat çeken ve zinde sözcüğünü okuyabildiği Zindebegür'ü gördü. Biraz zorlanarak da olsa devamını getirdi, Sadık Hidayet'in adını okumayı başardı. Bu İranlı yazarın adını duymuşluğu vardı, kitabı karıştırınca okumaya heveslendi. Böylece Edebiyat Fakültesinde öğrenciyken Fecr-i Aticilere merak saran Hoca Hanım'ın çok eskilerde kalan Farsça öğrenme aşkı yeniden depreşti. Eve döndüğünde kitaplığını talan edip Farsça-İngilizce sözlüğünü buldu. Farsçaya merak sardığı yıllarda iyi bir Farsça-Türkçe sözlük bulamayan Zarife Hoca Hanım, epeyce maddi külfete katlanarak yurt dışından İngilizcesini getirtmiş, yerinden kalkmayan bu sözlüğü kullanırken Farsça öğrenecek yerde İngilizcesini ilerletmişti. Sadık Hidayet'le birlikte koca sözlük tozlandığı raftan indi, Hoca Hanım tekrar çalışmaya başladı. Birkaç ay çalıştı, sonra tavsattı. Derken işin ucunu iyice bıraktı. Tam yeniden başlamaya niyetleniyordu ki oğlunun ölüm haberi geldi. Bu haberden sonra korkutucu gülme krizleri geçiren ve uygunsuz sözleri nedeniyle aklını kaçırdığı düşünülerek Ruh Sağlığı Hastanesi'ne yatırılan Zarife Hoca Hanım, taburcu edilip evine döndükten sonra daha da kötüleşmiş, başhekim Demir Bey, nöropsikiyatr Nebahat Hanım'ın tavsiyesine uyarak kadının beyin tomografisinin çekilmesini istemişti. Başhekim, Büyükşehir Belediye Başkanı Taceddin Başusta'nın makamındaydı. Hastanenin tarihini anlatacağı kitabı konusunda başkanın desteğini almak için gelmişti. Başhekime bu konuda en ufacık bir vaatte bile bulunmayan başkan, fotoğraf öğrencisi kızı Ebru ile telefonda konuşurken, Zarife Hoca Hanım'ın tomografisi Doktor Alim Kahkeci'nin elindeydi. Adam arızalı ruh hali nedeniyle meslekten uzaklaştırılması gerektiğini düşündüğü Nebahat Hanım haklı çıktığı için şaşkına dönmüştü. Başkanın destek vermeye niyetli olmadığını anlayıp çok bozulan başhekim, belediye binasından çıkıp arabasını yürürken cep telefonu çaldı. Doktor Alim Kahkeci arıyordu. Az önce Zarife Hoca Hanım'ın tomografisinin geldiğini, Nebahat Hanım'la birlikte incelediklerini söyledi. Kadıncağızın beyninde tümör vardı. Çok kritik bir yerde bulunan tümör, bir grup sinire baskı yapıyor. Bu nedenle hastanın ruh hali beklenmedik şekilde dalgalanıyor. Beyni ağzından çıkan sözleri baskılayamadığı için, Haza Hanım Efendi diye bilinen Hoca Hanım, ona orospu, buna ibne diyerek, çayı 5 dakika geç geldi diye yardımcı kıza ana avrat dümdüz giderek ortalığı birbirine katıyordu. Haberi alan başhekim doğruca Zarife ablasının evine gitti. Kadını yine Farsça aşkı depreşmiş bir halde bağıra bağıra Zindebegür'ü okurken buldu. Az sonra Alim Bey ve Nebahat Hanım da geldiler. Hastayı daha ilk gördüğünde beyin tümörünün işi bu, bir tomografi çektirin hemen diyerek teşhis koyan Nebahat Hanım, haklı çıktığı için sevinçten bastığı yeri bilmiyordu. 3 doktor durum değerlendirmesi yaptılar ve Zarife Hoca Hanım'ın ameliyat edilmesi gerektiğinde birleştiler ve kocasına Hoca Hanım'ı bir nöroşirurji uzmanına göstermesini tavsiye ettiler. Zarife Hoca Hanım'ın kocası Zeki Hoca, oğullarını kaybettiklerinden beri elinde tutmasının anlamı kalmayan birkaç parça gayrimenkulünü karısının sağlığı için harcamaya hazırdı. Zarife Hoca Hanım'ı en iyi beyin cerrahlarına göstermekten, ameliyatını gerekirse yurt dışında yaptırtmaktan yanaydı. Oğlunun kaybıyla yüreğinin yarısı gitmişti. Diğer yarısını, karısını da kaybederse yaşayamazdı. En doğru ismi bulmak için başhekimden yardım rica etti. Başhekim, epeydir görmediği meslektaşlarını arayıp, beyin ameliyatları konusunda güvenilir bir isim tavsiye etmelerini istedi. Hemen hepsi aynı ismi verdiler. Parlak ve genç beyin cerrahı Kerem Savul. Başhekimin sözleriyle yetinmeyen Zeki Hoca, Kerem Savul'u internette search etti, sitesini buldu, inceledi. Hacettepe tıp mezunu olan Kerem Savul'un biyografisi ikna ediciydi. Alanında ödüller bile almıştı. Yaptığı çalışmaların listesi sayfalar sürüyordu. Ama biraz genç göründüğü için Zeki Hoca doğru isim olduğundan emin olamadı. Başhekim cerrahlıkta genç olmanın bir avantaj olduğunu anlattı. Genç doktorlar eskilere göre çok daha enerjik oluyorlar, yurt dışında kendilerini geliştiriyorlardı. Ayrıca teknoloji öyle bir noktaya gelmişti ki ameliyatlarda tecrübe değil alet işliyor, ele övünmek kalıyordu. Zeki Hoca ikna oldu. Elinden Zindebegür'ü düşürmeyen karısını alıp İstanbul'a, Kerem Savul'un çalıştığı hastaneye götürdü. Genç profesör, talihsiz öğretmenin beynindeki tümörün sağ göz yuvasına yakın bir yerde olduğunu görünce, oftalmolog Berkay Özberk'in de fikrini almak istemişti. Birlikte tomografilere bakarlarken, epeydir aklı başında görünen kadın yeni bir gülme krizine girdi. Hem iki büklüm katıla katıla gülüyor, hem de neden kazıttınız kafaları, kelsiniz diye kevaşeler beğenmiyor mu gibi seviyesizce sözler söyleyerek genç doktorların pırıl pırıl parlayan dazlak kafalarına şaplak atıyordu. Kellik oftalmoloğun hassas noktasıydı. İkide bir kel başına vurarak karizmasını çizen kadına sinir olmuştu. Kerem Bey'e beni ilgilendiren bir şey yok hocam bu hastada. Sen biraz daha bak, sonra konuşuruz deyip çıktı. Koridorda Çeşmeci Numan'ı görünce uzaktan ferman falan geçerse eline şöyle Osmanlı, bana bir haber et diyerek odasına gitti. Haftada 10 tane yaptığı ameliyatlardan bok gibi para kazanan oftalmolog, sosyal sınıfını ve hayat kalitesini sadece parayla yükseltemeyeceğini biliyordu. Ülkenin tıp tarihine geçmiş ünlü hocalarının hemen hepsinin bir hobisi, özel bir ilgi alanı vardı. Onları kendine örnek alan Berkay Özberk, kendine bir ilgi alanı arıyordu. Bir sürü şey denemişti. Fotoğrafçılık yaptı, baktı herkes fotoğrafçı, vazgeçti. Klasik müzik CD'si koleksiyonu yapmaya kalktı, sarmadı. Bir ara rafting yapmayı düşündü. Ama hem zahmetliydi, hem de hayatını kazandığı ellerini tehlikeye atma riski vardı. 19. yüzyıl İstanbul kartpostalları ve portre fotoğrafları koleksiyonu yapan Kerem Savul aracılığıyla Çeşmeci Numan'la tanışınca "Ben de ferman toplayayım bari" demiş, koleksiyona başlamıştı. Ama sadece satın alıyor, dünyanın parasını verdiği kağıt parçalarının tarihini merak etmeye üşeniyor, değerli fermanları evde bir köşeye koyup unutuyordu. Numan, ünlü fotoğrafçı Kozmi Sebah'ın çektiği kalemkari Köse Kasım Paşa portresini Kerem Bey'e göstermeye gelmişti. Ama çok beklemesi gerekti. Kerem Savul ayrı bir odaya aldığı Zeki Hoca'ya, "Türkiye'de hoca hanımın beynini açmaya cesaret edebilecek tek bir kişi bulunduğunu söylemişti. Yaşar Mustaki. Ama ne yazık ki bu efsanevi cerrah hayatta değildi. Yüksek tansiyonuna yenilmiş, geçirdiği beyin kanaması felç olmasına yol açmıştı. Kaderin garip cilvelerinden biriydi. Diyabetli karısı İda'nın ölümünden sonra aktif meslek hayatından uzaklaşan cerrah, kendi durumunda olan nice hastayı ameliyat ederek sağlıklarına kavuşturmuş ama bu üstün maharetinin kendi beynine bir faydası olmamıştı. 38. ayrımın sonu. Sayfa 334.